Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Fakihli Beytine salatu selamla Taran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Hordat 1400, Hicri Kameri 14 Şevval 1442 ve miladi 26 Mayıs 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Sedat Peker gündemi ile ilgili yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve sağlık bülteni isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da korona kayıpları ve vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Ruhani görkemli seçimlerin nizamın meşruluğunun güvencesi olduğunu söyledi. Başmüzakereci Irakçı tüm tarafların geriye kalan meselelerin bir an evvel çözülmesini istediğini belirtti. Suriyeli seçmenler coşkuyla Cumhurbaşkanlık seçimlerine katıldı. Ve Süleyman Soylu Erdoğan'a emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız dedi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte koronavirüsten 163 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Bakanlığın açıklamasına göre yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 10.468 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1504'ü hastanelere yatırıldı. Toplam vaka sayısı 2.865.864'e çıkarken 163 kişinin de hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 79.219 oldu. Covid-19'a yakalanan hastalardan 4.587'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı 2.379.139'a ulaştı. Ülkede yapılan toplam test sayısı bugün itibariyle 19.307.544 oldu.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani seçimlerin görkemli şekilde düzenlenmesinin İran İslam Cumhuriyeti nizamının meşruluğunun güvencesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemini işaretle İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görkemli şekilde düzenlenmesinin nizamın meşruluğunun teminatı olduğunu ve seçimlere azami katılımın esas amaç olduğunu vurguladı. Ruhani sözlerinin devamında hükümetin yaptırımları etkisizleştirme çabalarını işaretle Viyana görüşmelerinde elde edilen ilerlemelerin kayda değer olduğunu ve esas ve önemli konular üzerinde anlaşma sağlandığını, bazı hususlar hakkında da görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Amerikalıların önce kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, ardından İran'ın kendi yükümlülüklerini yerine getireceğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Seyyid Abbas Irakçı, Viyana'daki görüşmelere katılan tüm tarafların İran ile 4+1 grubu müzakerelerinde geriye kalan önemli meselelerin bir an evvel sonuçlanmasını istediğini belirtti. Viyana'daki 5. tur görüşmelere katılan Irakçı, dün görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada birçok ilerleme kaydedildiğini ancak çözümlenmeyen bazı önemli meselelerin olduğunu belirtti. Irakçı, İran'ın menfaatleri karşılanmadığı sürece müzakerelerin süreceğini vurguladı. İran Nükleer Anlaşması Ortak Komitesi tarafından anlaşmanın yeniden hayata geçirmesine ilişkin düzenlenen yeni tur toplantı dün Viyana'da yapıldı. İran ile 4+1 grubu üye heyetleri dün Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu çerçevesinde Viyana'da yeniden bir araya geldiler. Çin'in Viyana Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Wang Quan toplantıya iştirak etti. Wang toplantıda İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında geçici teknoloji anlaşmasının uzatılması konusunda uzlaşıya varılmasını olumlu karşıladıklarını ve bu kararın anlaşmanın yeniden hayata geçirmesine ilişkin görüşmelerin hızlandırılması için elverişli bir koşul yarattığını belirtti. Wang, İran nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirmesi konusunda tarafların sorunun aciliyetinin farkına vararak siyasi kararlılık görüşme göstermesini temenni ettiklerini kaydetti.
Viyana'da İran ile 4+1 grubu arasındaki müzakerelere katılan Rus heyeti baş müzakereci Mihail Ulyanov da bugün Rus heyetinin Amerika heyetiyle nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması yolunda geriye kalan meseleler hakkında görüştüğünü duyurdu. Ulyanov Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya ve Amerika heyetlerinin bugün Viyana'da nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için bir araya geldiğini ve görüşmede çözümlenmemiş meseleler ve bu meselelerin çözümü için seçenekleri ele aldığını belirtti. Bugünkü görüşmelerin verimli geçtiğini kaydeden Rus yetkili Ulyanov, Viyana'da 5. tur düzenlemekte olan görüşmelerin son tur olabileceğini de kaydetti. Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran'ın barışçıl nükleer teknoloji hakkını vurguladı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi verdiği bir demeçte barışçıl nükleer programı geliştirmenin İran'ın hakimiyet hakkı olduğunu belirtti. İran ile 4+1 grubu heyetler arasında nükleer anlaşma ortak komisyonu çerçevesinde nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için görüşmeler Viyana'da devam ederken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, Financial Times gazetesine verdiği demeçte barışçıl nükleer programı geliştirmenin İran'ın egemenlik hakkı olduğunu belirtti. İran'ın nükleer programını geliştirme hakkına vurgu yapan Grossi, kendi nükleer programını geliştirmenin İran'ın hakimiyet hakkı olduğunu kaydetti. Grossi, İran'ın %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretim faaliyetleri hakkında ise İran'ın geçen 2 senede nükleer alanda ilerleme kaydettiğini ve şimdiki durumun oldukça endişe verici olduğunu söyledi. Grossi, bir ülkenin %60 oranında zenginleştirme yapmasının ciddi bir mesele olduğunu ve sadece bomba yapan ülkelerin bu düzeye ulaştığını ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran'ın zenginleştirme oranını arttırmasından endişe duymasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti defalarca asla nükleer silah peşinde olmadığını ve nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna vurgu yapmıştır. Grossi, demecinin devamında İran'ın nitelik olarak nükleer alanda kayda değer ilerlemeye imza attığını ve şimdiki durumda zenginleştirilmiş uranyum stoğunun nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram seviyesinden 10 kat daha fazla olduğunu, buna rağmen İran'ın attığı adımlar ve girişimlerinin büyük kısmından kolaylıkla geri dönülebileceğini, ancak yapılan araştırma ve geliştirme seviyesinin bir mesele olduğunu ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü 2015 yılındaki koşullara doğrudan dönmenin imkansız olduğuna işaretle yapılabilecek şeyin İran'ın faaliyetlerinin 2015 parametreleri altında tutulması olduğunu kaydetti. İran ile 4+1 grubu arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmelerin 5. turu Viyana'da başladı. Irakçı bu görüşmelerin ardından dün yaptığı açıklamada bu tür görüşmelerin son tur olacağından emin olmadığını ifade ederek İran'ın çıkarları karşılanmadığı sürece müzakerelerin devam edeceğini vurguladı. Öte yandan Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için yapılacak birçok işin kaldığını söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Erivan'da Ermenistan Cumhurbaşkanı, Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Vekili ile ayrı ayrı görüştü. Dün Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Vekili Nikol Paşinyan ve Dışişleri Bakan Vekili Ayvazyan ile ayrı ayrı görüştü. Bu görüşmelerde Karabağ krizi başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili münasebetler ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Karabağ krizinin barışçı çözümüne vurgu yaparken ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve uluslararası sınırların değiştirilmemesine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan ile Erivan'da bir araya geldi. Görüşmede Bakan Zarif, Karabağ krizinin barışçıl çözümü ve bölgenin tüm sakinlerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Zarif görüşmede Kafkasya bölgesini hayati bir bölge olduğunu, güvenliği ve huzurunun korunması İran'ın ulusal güvenliği için önemli niteleyerek ülkelerin toprak bütünlüğüne ve bölge sakinlerinin tüm haklarına saygı gösterilmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede herhangi bir gerilimden rahatsız olduğuna dikkat çeken Zarif, ülkelerin toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırlara saygı göstermesi ve sınırların değişmemesinin İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Bakan Zarif sözlerinin devamında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkların hafiflediğini dile getirdi. Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili de görüşmede iki ülke liderleri arasında düzenli biçimde yapılan görüşmelerin önemine vurgu yaptı. Ayvazyan, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında son haftalarda patlak veren sınırdaki anlaşmazlıklara temasla bu olayların bölgenin huzur ve istikrarıyla uyuşmadığını vurguladı.
Suriyeli seçmenler bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gittiler. Haber kaynakları seçime katılım oranının yüksek olduğunu bildiriyor. El Meyadin televizyon kanalı Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının kayda değer olduğunu bildirdi. Suriye'nin Haseke vilayetinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan seçmenlerin sayısının artması üzerine yeni sandıklar kuruldu. Nebel ve Ezzehra bölgelerinde Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanmak için çok sayıda vatandaşın sandığa akın ettiği bildiriliyor. Suriye Adalet Bakanı Ahmet Seyyid yaptığı açıklamada Deir-Zor'daki sandıkların oyla dolduğu için yeni sandıkların bölgeye gönderildiğini bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan adayı Beşar Esad ve eşi de Duma'da oylarını kullandılar. Suriye'de Cumhurbaşkanı seçimleri sabah saat 7'den itibaren ülkede başladı. Bu dönem seçimlerde 3 aday yarışıyor.
Suriye Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan adayı Beşar Esad ve eşi Şam kırsalındaki Duma kentinin belediye binasındaki seçim merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerde oy kullandı. Esad oy verdikten sonra yaptığı açıklamada "Bugün eşim Duma'yı ziyaret etmekten, oğulları ve sevgili insanlarla tanışmaktan ve onlarla bu büyük ulusal değeri paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kurtuluştan sonraki ilk ziyaretimiz olduğu için bu şehrin halkını terör elinden kurtuluşundan dolayı tebrik ederek başlamalıyız," dedi. Esad açıklamasının sonunda "Tüm Duma halkı, tüm Guta halkı ve kurtarılmış bölgelerdeki tüm halkına selamlar ve kesinlikle birbirimizle birlikte çalışacağız ve şehir, belde ve köylerimizi yeniden inşa edeceğiz," dedi.
Ağır suçlamaları ve görevinden istifa çağrılarından maruz kalan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine yönelik destek mesajı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız dedi. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Soylu, Erdoğan'ın suç örgütleriyle mücadelede İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız şeklindeki destek açıklamasına karşılık olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde de olacağız ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vermiştir. Suç örgütleriyle mücadelede İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında da olacağız diyen Erdoğan, hedef İçişleri Bakanımızın değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ifadesini kullanmıştı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Son günlerde Türkiye'nin birinci gündem maddesi olmaya devam eden Sedat Peker olayı ve Süleyman Soylu'ya yönelik iddialar karşısında Erdoğan'ın neler söyleyeceği merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu konuyla ilgili grup toplantısında önemli cümleler kurdu.
Yalanlarla, provokatif ve sansasyonel operasyonlarla kesilmeye çalışılması doğru yönde ilerlediğimizin işaretidir. Her zaman söylediğimiz gibi ölçümüz tek ve nettir. Bizim tek muhatabımız milletimizdir. Bakacağımız tek yer milletimizin kalbidir. Allah'ın emrinden başka emir, milletimizin iradesinden başka irade tanımayız. AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor, tanıyor, defterine yazıyor. Ve bu yolculukta AK Parti Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah ülkemizin geleceğini nakış nakış işleyecektir. Dün başaramayacaksınız demiştik. Bugün de başaramayacaksınız diyoruz. Dün ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz demiştik. Bugün de ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz diyoruz. Dün milletimizi esir alamayacaksınız demiştik. Bugün de milletimizi esir alamayacaksınız diyoruz. Dün ezanımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz demiştik. Bugün de aynısını söylüyoruz. Yeter ki biz kalbimizde, zihnimizde, hayatımızda, hayallerimizde, milletimizden ayrı düşmeyelim. Biz doğru olalım. Eğri zaten belasını bulur. Biz istikametimizi bozmayalım. Yolunu şaşıranlar zaten yardan aşağı uçar. Biz itikadımıza ve ihlasımıza sahip çıkalım. Fitneciler kendi kendilerini zaten imha eder.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırının sebebini de ülkemizde duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanında olacağız şeklinde konuştu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'nun akşam haberlerimiz devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili yaptığı değerlendirmeyi eleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kendisinin Rize ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Akşener, Erdoğan'ın gelin halıma Rize'de gayet güzel bir ders verdiler, gerekeni yaptılar, bu daha bir, daha neler olacak neler, bunlar iyi günler ifadesinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak işte biz tam olarak da bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz dedi. Bu arada AK Parti'nin gençler arasındaki oy oranının düştüğü belirtiliyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Z kuşağı söz konusu olduğunda AK Parti'ye oy veririm diyen gençlerin oranı %33 ifadesini kullandı. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Metropol Araştırma Şirketi'nin Nisan ayında yaptığı çalışmaya ilişkin olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile konuştu. Şen, son araştırmalarından birini gençlerin eğilimini ölçmek amacıyla yaptığını söyledi. X, Y, Z kuşaklarının analizini yaptım. X ve Y kuşakları %38 oranında AK Parti'ye oy veriyor diyen Şen şöyle devam etti. Yani partinin toplam oylarının 2 puan altında, CHP'nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı yani en genç seçmen grubu söz konusu olduğunda AK Parti'ye oy veririm diyen gençlerin oranı %33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde. Acet, Şen'in aktardıklarından sonra kendi görüşlerini paylaşarak görüldüğü üzere bu veriler AK Parti gençlerle iletişimi kaybetti, gençler AK Parti'den koptu gibisinden genelleştirilmiş cümlelerle ters düşüyor. Ama yine de yaşlılardan gençlere doğru gidildikçe AK Parti'ye verilen oylarda bir azalma var ifadesini kullandı. Bu durumu anlamlandırmak için kullanılan onlar 2002 öncesini yaşamadılar cümlesi doğru bir argüman mı? Evet öyle diyen Acet sözlerini ama öyle de olsa AK Partililerin insanların yaşları gençleştikçe partimize oy verenlerin sayısı niye azalıyor sorusu üzerinde ciddi şekilde düşünmelerinde fayda bulunuyor diye noktaladı. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Balıkesir merkezli 11 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca IŞİD mensupları ve bu terör örgütüyle irtibatlı kişilere yönelik çalışmalarda tespit edilen 20 şüpheli yönelik Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Şanlıurfa'da sabaha karşı eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri diğerlerini de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında Ermenistan ordusunun 24-26 Mayıs arasında Gegarkonik eyaletindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklarla ateş açtığı bildiriliyor.
Yüzlerce Filistinli Kudüs'te İsrail Mahkemesi önünde toplanarak Selvan bölgesinde yaşayan 750 Filistinli yönelik tehcir tehdidini protesto ettiler. Mahkeme önünde toplanan Filistinli eylemcilere saldıran işgal rejimi askerleri bazı eylemcileri darp ederek protestocuları dağıtmaya çalıştı. İsrail rejimi polisi de işgal mahkemesi önünde Filistinli genç Sultan Serhan'ı gözaltına aldı.
Ve Irak'ta kaynaklar başkent Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan çatışmalarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını duyurdu. Irak'ın başkenti Bağdat sokakları ve caddeleri yeniden protesto eylemlerine sahne olmaktadır. Dün sabahtan itibaren başlayan geniş çaplı gösterilerde polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Tahrir meydanındaki çatışmalarda polis ve eylemci dahil 45 kişi yaralanırken 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz İranlı şirketlerin 20. Uluslararası Ermenistan Fuarı'na katılması hakkında. Tahran ve Erivan makamlarının ekonomik işbirliklerini, ticari alışverişlerini geliştirmek doğrultusundaki çabaları çerçevesinde İranlı gıda sektörü şirketleri 20. Uluslararası Ermenistan Fuarı'na katıldılar. Ermeni basınında çıkan haberlere göre İranlı gıda firmaları ürünlerini Ermenistan'daki Uluslararası Gıda Fuarı'nda teşhir ettiler. Bu bağlamda Ermenistan'daki bir çikolata üretim firmasının temsilcisi olan Avik Moradyan, İran ürünlerinin kalitesinin ve uygun fiyatının Ermeni pazarında rekabet edebileceğini ifade ederek, İranlı firmalarla ürünlerini Avrasya Birliği üye ülkelerine ihraç etmek için görüşüyoruz dedi. 20. Uluslararası Ermenistan Gıda Fuarı 21-23 Mayıs tarihleri arasında ve onu İran'dan olmak üzere farklı ülkelerden yüzlerce firmanın katılımıyla Erivan'da gerçekleşti. Ermenistan'ın 1991'deki bağımsızlığından sonra Tahran ile Erivan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler çeşitli alanlarda aktif diyaloğa ve yakın işbirliğine dayalı olarak kademeli olarak gelişerek ciddi gelişme grafiği çizdi. Bu bağlamda Erivan Devlet Üniversitesi İran Araştırmaları Bölümü Analisti ve Başkanı Vartan Vaskanyan, İrna'ya verdiği özel mülakatta şunları söyledi. İran ve Ermenistan uzun yıllardır iyi siyasi ve kültürel ilişkileri sahipler. Ancak ekonomik olarak iki ülke yetkililerin gündemine ciddi bir hamle yapılmadı. Tabii ki önceki yıllara göre ekonomik konularda bazı adımlar atıldı. Ancak ekonomik ilişkiler mevcut hacimden çok daha ileriye taşınabilir. 30 bin kilometre kareden az yüz ölçümü ve yaklaşık 3 milyon nüfusu olan Ermenistan, Güney Kafkasya bölgesinde yer almakta ve İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye ile sınır komşusudur. Ermenistan'ın İran ile uzun süredir devam eden bağları ve Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Forumu'na üyeliği de bir ticaret ortağı olarak Tahran için çekici bir potansiyel konumundadır.
Ermenistan Ekonomi Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre 1 Ocak 2019 itibariyle Ermenistan'da İran sermayeli 5301 girişimci şirket tescil edilmiştir. Geçen yıl Ermenistan'daki İranlı girişimci şirketlerin sayısı ciddi bir şekilde artmıştır. 2019 itibariyle İran şirketlerinden Ermenistan'daki varlığına ilişkin yayınlanan istatistikler aslında Ermenistan'da kayıtlı toplam şirket sayısının %36.6'sını oluşturuyordu. Aslında 2019 yılı başında da Ermenistan'da faaliyet yürüten yabancı şirketlerin 1/3'ü İranlı girişimcilerden oluşmuştu. İran sermayeli ile kayıtlı şirketler Ermenistan'da ağırlıklı olarak bilgi teknolojisi, sanayi, inşaat, emlak, ticaret, tarım, turizm ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda iki komşu ülke arasındaki ticaret 2017 yılına göre 2019 yılında artmıştır. Örneğin Ermenistan'daki 2018'de İran'a ihracatı 2017'ye göre yaklaşık %12'lik bir artışla 94 milyon doları aştı. Aynı dönemde İran'dan Ermenistan'a olan ihracatı 2018'de 269.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu da 2017'ye göre %2.54 artışa işaret ediyor. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin genel bir özeti de Tahran ve Erivan yetkililerinin Ermenistan'ın bağımsızlığından sonraki yıllarda kazandıkları başarıların esas olarak siyasi ve kültürel alanlarda olduğu söylenmelidir. Bu işbirlikleri esas olarak bazı uluslararası kuruluşlar çerçevesinde ortak tutumların bildirilmesi ve bölgesel güvenlik konularında ortak fikirlerin sorulmasını da kapsıyor. İran'da ve Ermeni yetkililer özellikle Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümetinin göreve başlamasından bu yana son 3 yılda ekonomik ve ticari işbirliğini de geliştirme çabalarını da iki katına çıkardılar. 20. Uluslararası Ermenistan Gıda Fuarı'nda da kaliteli gıda üretim alanında İranlı girişimci firmaların varlığının ve batılı firmalarla rekabetin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmenin ve artmasının da yollarından biri olarak görüldüğü aşikardır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'daki etnik ayrımcılığın ateşi hakkında. Siyahi Amerikan vatandaşı George Floyd'un bir beyaz polis memuru tarafından öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Ancak bu ölüm Amerikan toplumunda ırkçılığın ve kurumsallaşmış şiddetin giderek daha fazla açığa çıkmasına neden oldu. Bu süreç ise gitgide büyümektedir. Gerçi geçtiğimiz bir yıl boyunca etnik ayrımcılığı konusu Amerikan kamuoyunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı ve bu bağlamda siyahilerin hayatı değerlidir gibi hareketler oluşturuldu. Ancak Amerika'da ayrımcılık ve şiddet bugüne kadar süre gelmiştir. George Floyd 25 Mayıs 2020'de Minnesota eyaletinde Minneapolis şehrinde beyaz bir Amerikan polis memuru tarafından acımasızca öldürülen siyahi bir Amerikan vatandaşıydı. Yayınlanan ve paylaşılan görüntüler polis memurunun dizini Floyd'un boynuna bastırdığını ve Floyd yerde yatarken onu boğduğunu gösteriyor. Halbuki hareketsiz olarak yere yatan zanlı nefes alamadığını yalvara yalvara anlatmaya çalışıyordu. Çekilen görüntülerin yayınlanması Amerika'yı şoke etti ve ülkede öfke ve protestoları körükledi. Amerika'da ırkçılığa ve şiddete karşı ülke çapındaki protestolar, siyahilerin hayatı değerlidir hareketiyle sonuçlandı. Protestocular, siyahilere yönelik Amerika polis şiddetini sona erdirmek için adaletin uygulanması ve tedbirlerin alınması çağrısına bulundu. Bu durum ise uluslararası desteği de kazandı.
İstatistiklere göre Amerika'da siyahilerin güvenlik güçleri ve ayrıca polis tarafından öldürülme olasılığı beyazlara göre 3 kat daha fazladır. Aslında Amerikan toplumundaki beyaz ırkçı şiddetin önemli bir kısmı siyahiler de dahil olmak üzere etnik ve dini azınlıklara karşı gerçekleşiyor. Ve beyaz ırkçı polisin onlara yönelik şiddetin işlenmesinde de önemli rolü vardır. Sosyal uzman Justin Feldman ise yaptığı değerlendirmede şöyle diyor. Amerika, polis şiddeti sonucu öldürülen insan sayısı açısından dünyadaki tüm gelişmeler ülkeler arasında da müstesna bir örnektir. Amerika yalnızca polis şiddeti sonucu kurbanlar sayısı açısından dünyada birinci olmakla kalmazken aynı zamanda polisin işlediği şiddetten dolayı cezai veya siyasi hiçbir sorumluluğunu da bulunmuyor. Bu durum bazı eski ve mevcut Amerika yetkililerinin bu ülkede etnik ayrımcılığını kabul etmesine neden olmuştur. Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden de yaptığı konuşmada cezalandırma alanında bile etnik ayrımcılığa işaret ederken mevcut durumda siyahi bir kişinin tamamen aynı suçu işleyen beyaz bir kişiye göre daha ağır cezalandırıldığını söyledi. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama ise bazı Amerikalıların DNA'sında ırkçılığın olduğunu söylemişti. Amerika'da ırkçılık meselesi COVID-19 salgını devam ettikçe daha ciddi ve önemli bir konu haline geldi. Irkçılık ve ayrımcılık meseleleri korona salgını ile beyaz olmayanlar ve göçmenler kendilerini daha zor bir durumda buldular ve etnik ayrımcılığı konusu da bir kez sadece siyahilere yönelik polis şiddetinde değil, korona aşılama sürecinde ilaç ve hatta tıbbi malzemeler hatta mezarlıklarda da önceden daha fazla ortaya çıktı. Son dönemde Hill sitesi konuyla ilgili haberinde şu ifadelere yer verdi. Amerika, kamu yaşamında sistematik ırkçılık eleştirilse de aynı zamanda Amerikan mezarlıklarında da gizlice böyle bir ırkçılık da uygulanıyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarımızı dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Я
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulundu ve yetkililer ve ilgililer tarafından toplumun beklediği cevap ve adımların hala atılmadığını söyleyen Karamollaoğlu, bu tür ciddi iddialara karşı atılacak etkin adımlarla haksız yere itham edilenlerin aklanarak itibarlarının zedelenmesinin önüne geçileceği gibi suç işleyenlerin de adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması toplumun adalete olan inancını da pekiştirecektir dedi. Son günlerde Sedat Peker'in videoları değerli dinleyiciler Türkiye gündeminde bayağı tartışıldı, konuşuldu. Biz de genel olarak bu konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz sohbetimizde. Araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Sedat Peker'in yayınladığı bu videolar bildiğiniz gibi Türkiye'de siyasilerin de dikkatini çekmiştir. Özellikle son günlerde Devlet Bahçeli şiddetli bir şekilde tepki gösterdi. Türkiye'nin gündemi bu videolarla rehin alınamaz şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi amaç ne acaba? Sedat Peker'in bu videolarla yayınladığı bu videolarla neyi amaçlıyor acaba? AKP ile olan ilişkisi ve irtibatını mı gün yüzüne çıkarmak istiyor, yoksa ondan önceki işlenen suçları mı bir tür aydınlatmaya çalışıyor? Nasıl değerlendirirsiniz siz?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de selam ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi Türkiye'yi bir süredir çok ciddi anlamda meşgul eden bir yeni gündem oluşmuş. Bu da tabii Sedat Peker'in Türkiye'den çıktıktan sonra, ki bunu yasal olarak Türkiye'den çıkıyor. Daha önceden koruma tesis edilmiş devlet tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından. Koruma tesis edilen bir şahıs daha sonradan yasal olarak Türkiye'den çıkıyor. Ve ilginçtir, Türkiye'den çıktıktan sonraki artık ne süreç yaşanıyorsa, ne olmuşsa işler herhalde biraz karışmış olacak ki daha sonradan bakıyoruz ki peş peşe videolar çıkmaya başladı ve bu videolar belli hedeflere kilitlenmiş olarak Türkiye gündemini, siyasal gündemini ciddi anlamda etkileyen, büyük bir etki yaratan bir videolar. Tabii bu aynı zamanda Türkiye'de mafya siyaset iç içeliğinin çok uzun zamandır aslında zaman zaman Türkiye gündemine gelen, zaman zaman işte basın gündemine gelen ama bunu ciddi anlamda bir soruşturmaya tabii tutulmadan tamamıyla örtülen bir gerçekliği de ifade ediyor. Yani hatırlarsanız susurluk süreci vardı. Orada işte Çatlı diye bir şahıs vardı. O devlet adına daha önceden devletin resmi görevlendirilmesiyle aynı şekilde kendisi de işte çeşitli karanlık işlere bulaşmakla beraber devlet adına yurt içinde bir sürü kanunsuz da işler yaptığı gerçeği vardı. Bu tabii ki çok da örtük, saklı bir şekilde yapmadığı daha sonradan anlaşıldı. Yani siyasetin yönlendirmesi ve koruması dahilinde, hukuk, yani Türkiye'deki hukukun, hukuk sisteminin koruması dahilinde gerçekleşen olaylardı. Yani halka karşı işlenen katliamlar, halka karşı işlenen suikastlerde parmağı olan bir fiiliyat durumu vardı ve bu üstü örtüldü. Şimdi bunun da öncesine baktığımızda tabii günümüzü anlamak için tabii ki biraz geçmişe gitmek gerekiyor. Türkiye'de hiçbir zaman anayasa mafya karanlık ilişkilerin önünü kesecek tarzda tamamıyla sivil toplumu yaratacak bir tarzda bir anayasa oluşumu söz konusu olmamış. Belli isimlendirmeler, yasal tespitler olsa da pratikte tamamıyla farklı bir uygulama seyrettiğinden ötürü karanlık güçler, karanlık oluşumlar örgütlenebilmiştir. Ki devlet yetkilileri bazen bunu açıktan işte kontrgerilla vardır biçiminde bir isimlendirmeye de tabi tutuyorlar. Bu aynı zamanda yasal boşluklardan ve siyasetin istismarından, yani siyasetçilerin ve yargının istismarından ortaya çıktığını biz görebiliyoruz. Bunun açık bir ispatı ve örneği ve hatta suçüstü yakalanma ifadesi şöyle diyebilirim. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı ile yapılan bir röportajda kendisi Sedat Peker'in bir tecavüz olayına karıştığı, tecavüz olayı adli mercilere yansıyor ve orada olay kapatılıyor biçiminde kendisi hayıflandı. Yani orada biz daha fazla hayıflandık. Çünkü nihayetinde bizim kendisine sormamız gerekirken, halk olarak kendisine sormamız gerekirken bu ne iş, niye böyle oldu diye kendisi söyleyip adeta sanki başkalarından yakınıyor gibi, başka mercilerden yakınıyor gibi bir tutum sergiledi. Şimdi adli mercileri bu kadar çürümüş olan bir yerde, siyasetin bu kadar çürümüş olduğu bir yerde tabii ki çok daha kokuşan, inanıyorum ki Sedat Peker'in belirttiği noktalar gerçeğin belki de binde biridir. Bende böyle bir inanç oluştu. Çünkü çok dehşet verici olaylar açıklamakla beraber ilginçtir. Türkiye'de hiçbir zaman bir adli bir soruşturma en azından bir siyasetin gündemine taşırıp ya bu konuda inceleme kurulu oluşturalım biçiminde bir yaklaşma gidilmiyor. Bu da açıkça gösteriyor ki yani hükümet de şu anda bu olayın üstünü örtmekle meşgul. Yani açığın, bir gerçekliğin açığa çıkmasını sağlama yerine daha çok üstünü örtme kaygısını taşıdığı görülüyor. Bu olmasaydı en azından böyle bir şahıs çıkıp böyle bazı olayları, bazı çok ciddi iddialar.
Peki neden örtbas edilmeye çalışılıyor acaba Mehdi Bey hükümet tarafından?
Şimdi şöyle bir izlenim var. Örneğin Mehmet Ağar'dan söz ediyor. Mehmet Ağar dönemin işte devlet bürokrasi içerisinde en yetkin yerlerde bulunmuş bir şahıs. Ve şu anda onunla ilgili çok ciddi iddialar ortaya atılırken ilginçtir. Kendisi de şu yorumu hemen yapabiliyor. Biz olmasaydık mafya oraya çökerdi biçiminde. Ya eğer Türkiye'de mafya yani bu onun ağzından tırnak içinde ben belirtiyorum. Eğer ki mafya bu düzeyde Türkiye'de etkin hale getirilmişse bu yani siyasetçilerin gözü önünde olan bir şey değil midir? Mafya niye bu kadar şey oldu? Uzun 10 yıllar süren senin Emniyet Müdürlüğü, ondan sonra İçişleri Bakanlığı ve en yetkin yerlerde bulunma durumun gerçekleşti. Demek ki mafyayı da kendi el altında bulunduran bir yaklaşım söz konusudur Türkiye'de. Ondan ötürü bitirilmek istenmiyor. Tıpkı Türkiye'deki en can alıcı sorunların bitirilmek istenmediği gibi. Demokratik bir anlayış bunu gerektiriyor. Çünkü demokratik bir anlayışın hakim olmadığı bir yerde karanlık güçler her zaman vardır. Mafya her zaman vardır. Mafya her zaman suikast yapar. Ve aynı zamanda deyim yerindeyse Türkiye'nin artık bağırsakları iyiden iyiye kötü bir duruma geldiğini biz görebiliyoruz. Avrupa örneklerinde yaşanan örnekler vardır. Orada devletler kendi bağırsaklarını temizlemeyi başardılar. Örneğin bunun çarpıcı yerlerden biri İtalya'dır. İtalya'da benzer süreçler yaşandı ve bir temizlenme yaşandı. Ancak Türkiye halen o sürece girmek dahi niyetinde de olmadığı görülüyor. Çünkü AKP süreci, AKP'nin iktidarlaştığı süreç halka çok büyük vaatlerde bulundu. Özellikle de karanlık güçlerin bitirileceği noktasında halka çok büyük vaatlerde bulunuldu. Fakat geldiğimiz aşamada bu konuda bir ilerlemenin sağlanmadığı, tamamıyla o duyguların örtbas edildiği, o duyguların istismar edildiği gerçeğini görebiliyoruz. Örtbas edilmemiş olsaydı ciddi bir demokratikleşme anlayışı ortaya çıkardı. Ve bu temelde Türkiye'nin bütün sorunları demokratik bir perspektif ve çözüm noktasına girerdi. Ancak bunun olmayışı ve aksine Sedat Peker'in videolarında ileri sürdüğü iddialar bu işin artık yani meclisin içerisine kadar sızdığı. Çünkü kendisi direktmen diyor, ben mesela bir iddia bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar yanılmıyorsam 10 bin dolar biçiminde bir maaş veriliyor. Yani şimdi bir milletvekili eğer ki başka yerden maaş alabiliyorsa demek ki burada çok kötü bir istismar yaşanıyor demektir. Ve daha dehşet olanı da bu iddialar ileri sürülürken sanki bu iddialar başkalarına söyleniyormuş gibi bir hava yaratılmış yani yetkililer içerisinde. Bu çok dehşet verici bir şey yani. En azından insan bir yüzü kızarır deyim yerindeyse.
Evet.
İçişleri Bakanlığı'na ilişkin bu kadar ciddi iddialar varken yani İçişleri Bakanlığı'nın başta eğer kendini yani gerçekten bir halkın sorumluluğunu taşıyan bir İçişleri Bakanı ya benimle ilgili bu iddialar netleşinceye kadar ben istifa edeyim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist ve gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımız biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız. Sohbetimizde Türkiye gündemiyle ilgili Sedat Peker'in tartışmalı video kayıtlarıyla ilgili analizleri bugünkü röportajımızda sizinle paylaştık. Programımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran'da Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacak isimlerin açıklaması ile seçim coşkusunun giderek artması, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 11. dönem İslam Şura Meclisi'nin açılışının 1. yıl dönümü dolayısıyla milletvekilleriyle video konferans yöntemiyle görüşmesi gibi haberleri yer verirken, Kudüs gazetesinde İslam Şura Meclis Başkanı Özel Kurmay'ı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın direnişen Siyonist rejime karşı zafer kazanması ile ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Kurmayı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da direniş, Siyonist rejim İsrail'i geri çekilmeye zorladığını vurguladı. İran Press Haber Ajansı'na konuşan İslami Şura Meclis Başkanı Özel Kurmayı Hüseyin Emir Abdullahiyan şöyle dedi. Tahran'da İslam Ülkeleri Parlamentolar Birliği Filistin Daimi Komitesi'nin düzenlediği oturumun ilk mesajı, İslam ülkelerini Filistin direnişinin İsrail rejimine karşı elde ettiği zafer dolayısıyla tebrik etmek oldu. Emir Abdullahyan, İslam Ülkeleri Parlamentoları Birliği Filistin Daimi Komitesi'nin düzenlediği oturumun önemine işaret ederek şöyle dedi. Oturumun bir başka mesajı ise direnişin İsrail rejimi karşısında 12 günlük savaşta bu rejimi 20 yıl geri itmesine yönelikti. Emir Abdullahyan açıklamasının devamında oturumun bir başka mesajını da Tahran Konferansı'na katılan ülkelerin Filistin milletiyle dayanışmasını ilan etmeleri, Gazze yıkımlarını yeniden inşa etmeye hazır olduklarını bildirmeleri ve Filistin'e gerçek destek için pratik adımların atılmasını istemelerinden ibaret olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan, İslam ülkeleri Siyonist rejimin cani elebaşlarını milli ve uluslararası mahkemelerde yargılamak üzere pratik adımlar atmaları ve ayrıca Kudüs başkentli bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yardımcı olmaları önemli bir zaruret olduğunu ifade etti.
İtilat gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı'nın Bercan Nükleer Anlaşması'nın son 4 komisyon toplantısında iyi ilerlemeler olduğunu belirtirken, fakat bazı önemli anlaşmazlıkların söz konusu olduğunu vurgulaması, Filistin'e direniş gruplarından Siyonist işgalcilere karşı direniş vurgusu yapılması gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesazan, İran'ın tıbbi teçhizat üretiminde yaşanan artış hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz, İran üretimi tıbbi teçhizat kullanımının ülke içinde son 2 yılda %213 arttığını ve bu dönem içinde bu ürünlerin ithalatının %10 azaldığını söyledi. Şanesaz yaptığı açıklamada son 3 ay zarfında ilaç, tıbbi teçhizat, çocuk maması için ithalatın %21 azaldığını ve bunun yerine yerli ürünlerin ikame edildiğini söyledi. İran üretimi tıbbi teçhizatın dünya standartlarına olduğunu ifade eden Şanesaz, doğru politikaların bilim temelli firmaların bu alanda güçlenmesine sebep olduğunu söyledi.
Hemşehri gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi'nin Siyonist rejimin savaş suçu işlediğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi, korsan rejim İsrail'in Gazze şeridine son saldırıları sırasında savaş suçu işlediğini, bu rejimin elebaşlarının yargılanmaları gerektiğini vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahterevanchi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin salı günü silahlı çatışmalarda sivilleri koruma konulu düzenlediği oturumda yaptığı konuşmada, Siyonistlerin işgal altındaki Filistin'de işledikleri cinayetleri işaret ederek şöyle dedi. Siyonistlerin barbarca uygulamaları soykırım, savaş suçu ve beşeriyete karşı cinayetin en bariz örnekleri ve insani ilkelerin ve uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Tahterevanchi ayrıca Yemen'de de saldırgan tarafların sivilleri hedef alması ve katliam etmesi uluslararası hukukun ihlali sayıldığını belirterek bu cinayetlerin de derhal durdurulmasını istedi.
Muhterem dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmeler ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin siyaset, bürokrasi, mafya, iş dünyası ilişkilerine odaklanması,
CHP'den erken seçim çağrısı,
Türkiye'nin Irak'ta askeri müdahalelerinden devam etmesi
ve pandemi gündemi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Organize suç örgütü lideri olmakla suçlamasıyla aranan Sedat Peker, bir süredir sosyal medyada yayınladığı videolarla Süleyman Soylu ve hükümete yakın isimler hakkında iddialar ve suçlamalar ortaya atıyordu. Geçen hafta İçişleri Bakanı Soylu Habertürk Televizyon'da Kübra Par'ın sunduğu gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un katıldığı Açık ve Net Özel adlı programda Sedat Peker'in iddialarını yalanladı ve ben özne değilim, hedef Türkiye dedi. Soylu iddiaları ve itirafları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor. Türkiye'ye güya kendi adına bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Neredeyse herkese ipiniz elimde diyor ve bir sessizlik hakim. 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz bütün süreçleriyle Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor. Türkiye'nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur diye konuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da organize suç örgütü kurduğu iddiası ile hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, Peker'in adını anmadı. Yetkililer ve ilgililer tarafından toplumun beklediği cevap ve adımların hala atılmadığını söyleyen Karamollaoğlu, bu tür ciddi iddialara karşı atılacak etkin adımlarla haksız yere itham edilenlerin aklanarak itibarlarının zedelenmesinin önüne geçileceği gibi suç işleyenlerin de adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması toplumun adalete olan inancına da pekiştirecektir, dedi.
Karamollaoğlu bu sürecin güvenirliğini sağlayabilmek için bu saydığım maddelerin eksiksiz ve bir an evvel yerine getirmesinin elzem olduğu görüşünü dile getirdi. Karamollaoğlu sözlerini, aksi halde bahse konu olan hiç kimse hem kamuoyu vicdanında hem de tarih huzurunda kirli bir dönemin aktörleri olarak anılmaktan kendisini kurtaramayacaktır diye noktaladı. Öte yandan CHP sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yaptı. Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına değinen Öztrak, mafya, siyaset, ticaret ekseninde paslayan kanalizasyondan ortalığa tahammül edilemez kokular saçılıyor. İddialar korkunç. Saray sosyetesine mensup birçok kişi zan altında dedi. Konu hakkında Nevval Sevindi'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Ülkeden kaçıp Dubai'ye gidip oradan arka arkaya 7 tane itiraflar içeren video yayınlaması ülkenin tabii gündemine bomba gibi düştü ve gerçekten o günden beri herkes, milyonlarca insan videoları izledi. İnsanlar konuşuyor, yazıyor ve yaptığı suçlamalar Mehmet Ağar'a gidince, Mehmet Ağar ve oğluna, AKP Mehmet Ağar'ın oğlunu da milletvekili yaptı çünkü. Ve Mehmet Ağar 12 dosyadan sadece 1 yıl özel bir hapishanede yattı. O yüzden tekrar gündeme geldi. Yani 90'lı yıllardaki yarım kalmış konu tekrardan farklı şekillerde önümüze gelmiş oldu. Çünkü yani kapattığınız ama çözmediğiniz sorunlar tabii ki tekrardan aynı şekilde devletin, hükümetin, toplumun önüne gelir. Sedat Peker'in itiraf ettiği ilginç şeylerden biri ise bir organize suç örgütünün Amerika'da Pentagon'a çalışan önemli bir adam olan Michael Rubin'in kendisiyle görüşmesi, yazışması, onun dediklerine cevap vermesi ve bunun üzerine onun da Amerikan Büyükelçiliği yetkilileriyle ve CIA ajanlarıyla iki yeminli tercümanla beraber görüşmüş olduğunu itiraf etmesi de çok gerçekten ilginç bir nokta. Yani CIA, devlet, yetkilileri, Rubin gibi köşe yazarları önemli gazetede, yani nasıl oluyor da mafya lideriyle özel görüşmeler yapıyorlar ve bu görüşmede ne yaptılar, ne konuştular, ne dediler? Amerikan yetkililerinin bu konuda yazılı raporları var diyor Peker. Mutlaka öyledir. Yani bir rapor oluşturulmuştur. O nedenle bu Amerikan devleti resmi bir taleple bu görüşmeyi gerçekleştirip bunu bir raporla da devlete vermesi herkesin tabii tüylerini diken diken etti. Yani neler oluyor diye herkes bunu soruyor. Bu Sedat Peker'in de her şeyi, yani çuvalı ters çevirmek deriz biz Türkçe'de. Çuvalı ters çevirip her şeyi anlatması, hatta Kıbrıs'ta bir tetikçilik yapılması işinde Ağar'ın kendisine tetikçilik talebinde bulunduğu ve kardeşini oraya gönderdiğini, kendisinin itiraf etmesi, bu tetikçiliği her ne kadar yapmamış olsa da kardeşi başaramayıp geri dönmüş anlattığına göre. Dün kardeşi gözaltına alındı. Fakat gerek Tayyip Erdoğan, gerek hükümet, gerek hiç kimseden bir ses çıkmadı. Sadece uyuşturucu kaçakçılığı konusunda itham ettiği Binali Yıldırım'ın oğlu nedeniyle, evet, Binali Yıldırım cevap verdi. Onun verdiği cevap da hiç kimseyi tatmin etmedi ve herkes bu konuda inandırıcı bulmadığını yazıyor. Sosyal medyada, televizyonlarda yapılan köşe yazıları da yazılan her şeye baktığımızda bunun asla inandırıcı olmuyordu. Kimsenin de buna inanmayacağı. Günde 10 kişinin altında ölen bir ülke Venezuela'ya yardım kiti götürmenin hiçbir mantığa sığmadığını söylüyorlar.
Sayın Neval Sevindi'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca karşı çıkmasına rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeniden erken seçim çağrısında bulundu. Bu haberle birlikte sohbetimize devam ediyoruz.
Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşan CHP lideri erken seçim çağrısında bulundu. Partililere artık bu ülke AK Parti ile vedalaşmaktadır. Bizim için de kiri temizleme zamanıdır. Beni tanıyorsunuz. Sırtıma koymaya çalıştıkları tüm iftiralara, pisliklere rağmen hiç geri adım atmadım. Nerede durduğumu biliyorsunuz. Nasıl savaşacağımızı biliyorsunuz. Bu bir seferdir dostlar. Sefere çıkmaya hazır mısınız diye seslendi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle noktaladı. Yeni bir siyasete, yeni fırsatlara, yeni bir ekonomiye, bu değişikliği Türkiye'ye getirmeye hazırım, mücadeleye hazırım. Siz de hazır mısınız bu sefer? Eski tartışmalara ve olumsuz siyasete dur demeye, insanlarımızı birleştirmeye hazır mısınız? Barışmaya hazır mısınız? Daha çok demokrasiye, şefkate, farklı fikirlere hazır mısınız? Yol bulmak kolaymış, mesele gönül bulmaktır. Vakit veda vaktidir. Artık tamam. Haydi Erdoğan, vakit tamam. Seçim zamanıdır bu zaman. Allah'ını seviyorsan seçimden kaçma. Korkunun ecele faydası yok. Er meydanında bekliyorum seni. Zaman sandık zamanıdır. Gel kardeşim, seçimi yap.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki harekatı sırasında onlarca teröristin etkisiz hale geldiğini söyleyerek, Türkiye'nin Irak topraklarındaki askeri varlığının süreceğini belirtti. Çok maksatlı TCG Anadolu Savaş Gemisi'nin inşa çalışmalarında inceleme sırasında açıklamada bulunan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonuna işaretle, şimdiye dek Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek harekatı çerçevesinde 124 teröristin öldürüldüğünü ifade ederken bu sürecin devam edeceğini belirtti. Türkiye Savunma Bakanı açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 23 Nisan'da Irak topraklarında başlattığı operasyonun süreceğini bildirirken, Bağdat yönetiminin Türkiye'nin kendi topraklarındaki askeri varlığına yönelik kırma ve eleştirileri devam ediyor.
Demin de ifade edildiği üzere Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı operasyona devam ediyor. Operasyon sırasında bir Türk askeri daha hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe Yıldırım harekatının düzenlendiği bölgede helikopterden inerken ağır yaralanan bir Türk askeri hayatını kaybetti. Böylece son günlerde Irak'ın kuzeyinde 8 Türk askeri yaşamını yitirdi. Türk askerleri 24 Nisan'dan beri Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde havadan ve karadan operasyon düzenlemekte. Iraklı gruplar ve yetkililer ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki varlığını işgal ve Irak'ın egemenliğini ihlali olarak niteliyor.
Türkiye'de 26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 223.104 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 9.375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın covid19ac.sağlık.gov.tr adresinden yayınladığı anlık verilere göre, COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 25 Mayıs saat 23.01 itibariyle 28.246.264 doza ulaştı. Uygulanan birinci doz aşı sayısı 16.167.865, ikinci doz aşı sayısı 12.078.399 oldu.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu ise covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 223.104 covid-19 testi yapıldı, 9.375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlara yer aldı. Ağır hasta sayısı 1667 oldu. 11.192 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.045.508'e yükseldi. Toplam test sayısı 52.817.437'ye ulaştı. Vaka sayısı 5.203.385, vefat sayısı 46.621 oldu.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 67. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpaze kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde ise menenjit hastalığı hakkında konuşacağız.
Meninjit, beyni ve omuriliği çevreleyen beyin zarının iltihaplanması ve enfeksiyonudur. Meninjit çoğunlukla viral bir enfeksiyondan kaynaklanırsa, bakteriyel veya fungal enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir. Bazen meninjit tedavisiz olarak da birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak bazı durumlarda meninjit yaşamı tehdit eder ve antibiyotikler aracılığıyla acil tedavi gerektirir. Bakteriyel meninjitin erken tedavisi ciddi komplikasyonları önleyebilir. Meninjitten kaynaklanan şişlik, ateş, şiddetli ve kalıcı baş ağrısı, baş dönmesi, kusma ve boynunda şiddetli kuruluk gibi semptomlara sahiptir. Bu durumda mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmek şarttır.
Meninjit belirtileri genellikle ilk başta grip belirtilerine benzer. Bu belirtiler saatler veya günler içinde ortaya çıkabilir. 2 yaşın üzerindeki kişilerde ortaya çıkabilecek belirti ve semptomlar arasında ani ateş, boyun kuruluğu, anormal derecede şiddetli baş ağrısı, bulantı veya kusmayla birlikte baş dönmesi veya konsantrasyon bozukluğu, nöbetler, uyuşukluk veya uyanmada güçlük çekmekler, ışığa duyarlılık, iştahsızlık yer alır. Ayrıca susuzluk ve cilt kızarıklıkları ve döküntüleri de bu belirtiler arasında yer alabilir.
Ancak yeni doğanlarda meninjit belirtileri arasında yüksek ateş, sürekli ağlama, sinirlilik veya aşırı uyumak, hareketsizlik veya yavaşlık, iştahsızlık yer alır. Ayrıca bebeğin kafasında yumuşak bir yumru da olabilir. Boynu veya vücudu kuruyabilir. Meninjitli bir bebeği sakinleştirmek zordur ve kucaklandığında daha çok ağlaması da muhtemeldir.
Meninjitin en yaygın nedeni viral enfeksiyonlardır. Ardından bakteriyel enfeksiyonlar ve mantar ve fungal enfeksiyonları en çok meninjite yol açabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar yaşamı tehdit edebileceğinden dolayı nedenini ve kaynağını teşhis etmek önemlidir. Kan dolaşımına giren ve beyne ve omuriliğe giden bakteriler akut bakteriyel menenjite neden olur. Tabii ki bu gibi menenjit beyin zarına doğrudan bir bakteri saldırısından da kaynaklanabilir. Bu durum genellikle kulak veya sinüs enfeksiyonu, kafatası kırılması veya nadir durumlarda bazı ameliyatlardan dolayı ortaya çıkar. Müzik
Viral menenjit genellikle hafif bir bozukluk sayılır ve genellikle de kendiliğinden geçer ve iyileşir. Vakaların çoğu enterovirüs adı verilen bir virüs grubu enfeksiyonundan kaynaklanır ve çoğu yaz sonunda ve sonbaharın başlarında ortaya çıkar. Herpes simplex virüsü veya herpes yani uçuk virüsü, AIDS, kaba kulak ve diğer bazı virüsler viral menenjite neden olabilir. Ayrıca beynin etrafındaki zarlara ve sıvıya saldıran az gelişmiş organizmalar kronik menenjite neden olur. Kronik menenjit 2 hafta veya daha uzun süre içerisinde ortaya çıkar. Kronik menenjit semptomları akut menenjit semptomlarına benzer. Fungal veya mantar menenjiti türü ise nispeten nadirdir. Ancak yine de kronik menenjite neden olur. Bazen bu tür menenjit bakteriyel menenjite benzer.
Fungal menenjitin bulaşıcı olmadığını belirtmek gerekir. Kriptokokal menenjit, AIDS gibi bağışıklık sistemi zayıfiyeti olan kişileri etkileyen bu gibi menenjitin en yaygın şeklidir. Bu tür menenjit antifungal bir ilaçla tedavi edilmezse yaşamı tehdit edebilir. Menenjit bulaşıcı olmayan nedenlerden de kaynaklanabilir. Kimyasallara gösterilen reaksiyonlar, ilaç alerjileri, bazı kanser türleri, sarkoidoz gibi iltihaplı hastalıklarda bu nedenlerden bazılarıdır.
Aşıları tamamlanmamış kişiler bu hastalığa yakalanma riski altındadırlar. Viral menenjit vakalarının çoğu 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Bakteriyel menenjit 20 günlük bebeklerde de yaygındır. Yurtlarda yaşayan öğrenciler, askeri üslerde ve garnizonlardaki personel ve askerler, yatılı okul öğrencileri ve günlük bakım merkezlerindeki çocuklar menenjit aşısından daha yüksek risk altındadırlar. Bunun nedeni de muhtemelen bakterinin solunum yolu ile bulaşması ve büyük gruplara ve kitlelere hızla yayılabilmesidir.
Hamilelikte menenjite yol açabilen Listeria bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyon türü olan listeriosis riskini arttırır. Listeriosis düşük, ölü doğuma ve erken doğum riskini arttırır. AIDS gibi bağışıklık sistemi bozuklukları, alkolizm, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımı ve bağışıklık sistemini etkileyen diğer faktörler de menenjit riskini arttırabilir. Dalağın çıkarılması da menenjit riskini arttırır. Bu nedenle dalağı olmayan hastalar bu riski en aza indirmek için aşılanmalıdırlar.
Bazen menenjitin neden olduğu komplikasyon şiddetlidir. Hastalık ne kadar uzun süre tedavisi sürmezse, nöbet ve kalıcı hasarı riski de o kadar artar. İşitme kaybı, hafıza sorunları, öğrenme güçlükleri, beyin hasarı, yürüme sorunları, nöbetler, böbrek yetmezliği, şok ve ölüm bu yaralanmalardan bazılarıdır. Hızlı tedavi ile şiddetli menenjitli kişilerin bile iyileşebileceğini de belirtmekte de fayda var.
Uzman bir doktor menenjiti tıbbi geçmişe, fiziki muayeneye ve bazı testlere göre teşhis edebilir. Muayene sırasında doktor omurga bölgesi cildini, kulak, boğaz ve cildi herhangi bir enfeksiyon belirtisi açısından inceler. Mikroorganizmaların büyümesini kontrol etmek için kan kültürü kan testi, şişlik veya iltihap varlığını tespit etmek için tomografi yöntemlerine başvurulabilir. Beyin omurilik sıvısı örneği alınarak biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik inceleme yapılabilmesi için lombar ponksiyona da başvurulabilir. Bu tanı testi de menenjite neden olan bakteri türlerinin belirlenmesine yardımcı olur.
Doktor menenjitin viral olduğunu düşünüyorsa kesin nedenini ve bunun için en uygun tedaviyi belirlemek için DNA temelli bir testi yaptırabilir. Bu çerçevede tedavi için antibiyotikler, antiviral ilaçlar ve kortikosteroidlerden dinlenmeye kadar menenjit tipine göre uygun durumları reçete edebilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 67. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.